Beni zaman kuşatmış, mekan kelepçelemiş. Ne sanattır ki her şey, her şeyi peçelemiş. Perde perde veralar, ışık başka, nur başka. Bir anlık visal başka, kesiksiz huzur başka. Renk, koku, ses ve şekil ötelerden haberci. Hayat mı bu sürdüğün kabuğundan ezberci? Yoksa göz, görüyorum sanmanın öksesi mi? Fezada dipsiz sükut, duyulmazın sesi mi? Rabbim, Rabbim, yüce Rab, alemlerin Rabbi sen. Sana yönelsin diye icat eden kalbi sen. Senden uzaklık ateş, sana yakınlık ateş. Azap var mı alemde, fikir çilesine eş? Yaşamak zor, ölmek zor, erişmekse zor mu zor? Çilesiz suratlara tüküresim geliyor. Evet, ben bir kapalı hududu aşıyorum. Ölen ölüyor, bense ölümü yaşıyorum. Sonsuzu nasıl bulsun pösteki sayan deli? Kendini kaybetmek mi visalin son bedeli? Mahrem çizgilerine baktıkça örtünen sır, belki de benliğinden kaçabilene hazır. Hatıra küpü devril, sen de ey hayal gömül. Sonu gelmez visalin gayrından vazgeç gönül. O visal can sendeyken canını etmek feda. Elveda toprak, güneş, anne ve yar, elveda. Muhterem dinleyicilerimiz, İrfan Burcu'nda şiir sohbetimizden hepinize hayırlı akşamlar diliyor, selam ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Bugünkü sohbetimize değerli hocamız Bestami Bey bir mazeretleri sebebiyle katılamadılar. Onur konuğumuz var. Değerli şair yazar Şeref Akbaba bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Epey zamandır gelmenizi arzu ediyorduk. Yoğunluğunuzdan dolayı kitap çalışmalarınız vardı. Bu hafta elhamdülillah kısmet oldu.
Evet, nasip bugüneymiş. Ben de bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin cuması mübarek olsun diyorum. Bütün günleri mübarek olsun diyorum. Yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif, 3 aylar herkes için mübarek olsun. Güzel zamanlar, güzel imkanlar, güzel şeyler yapmalarına vesile olsun inşallah. Bestami hocamızla sizinle tabii ki burada beraber olacaktık ama nasip değilmiş.
Evet, demek inşallah bugün başka bir sefere
baş başa konuşmak kısmet neyse o olur diyelim.
Öyle. Hocam, yani ilk önce isterseniz sizi tanıyarak başlayalım. Usulen, teberrüken pek ihtiyaç yok ama yine de Şeref Akbaba kimdir? Ne yapar? Nelerle meşguldür? Kısa bir tarihçi hayatınızı sizden dinleyelim.
Evet, yani günümüzdeki tabii en zor sorulardan birisi. Muhatabın da en zor cevap verdiği sorulardan birisi. Neden? Çünkü kişinin kendini anlatması.
Evet.
Bu aslında tam bir sohbet konusu. Bunun efradını, cami, ayarını, mani bir tanımını, tarifini yapmak lazım bu sorunun. Mecburiyetten siz de soruyorsunuz. Gittiğimiz yerde herkes de soruyor ama rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun ifade ettiği gibi ismimin baş harflerinde kimliğim.
Evet. Sultan, bağışlanmamı
dilerim diyor. Şimdi ismimin baş harflerinde kimliğim diyor ya, bağışlanmamı dilerim. Bize de zor gelen şeylerden birisi özgeçmiştir. Yani siz kendinizi anlatıyorsunuz. Bu çok kolay bir şey değil tabii ki. Ama şöyle söyleyeyim. Yani o bahsettiğimiz tanımlamanın dışına çıkarak yine söyleyeyim. Benim de kendi adıma zorlandığım bir husustur özgeçmiş. Erzurum doğumluyum. Erzurum İmam Hatip Lisesi, Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdim. 20-30 yıldır muhtelif okullarda öğretmenlik yapıyoruz. 15 yıldır da en son Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 93 yılından beri öğretmenlik hayatımız devam ediyor. Kısmet olursa onu da önümüzdeki hafta itibariyle nihayete erdireceğiz. Çok önceden yapmış olduğumuz bir doktora çalışması vardı. Ona binaen Kırklareli Üniversitesi'nde akademisyen olarak bir süre daha eğitim öğretim hayatımıza devam edeceğiz.
İlahiyat Fakültesi'nde mi hocam?
Gelecek sene üniversite bünyesinde diyelim.
Peki.
Bununla beraber mevzu bahis ettiğimiz şiir, kültürel çalışmalar açısından ise liseyi bitirdiğimiz yıllar itibariyle şiir yazıyoruz, okuyoruz, nitelikli okumalar yapıyoruz. Üniversitede okurken bir grup arkadaşımızla Genç Kuşak diye bir dergi çıkarmıştık. Akabinde 2000 yılı itibariyle de Türkiye'nin gündeminde olan bugünkü nitelikli kültür, düşünce ve edebiyat dergilerinden birisi olan Ay Vakti'ni yayınlıyoruz. Ben de Ay Vakti'nin hem hadimi hem de yönetmeniyim. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreç, bu minval üzere devam ediyor. Rabbim yolumuzu açık etsin diye dua ediyorum.
Evet.
Bu arada unuttuk tabii. Erkam Radyo'ya sizlere bu çalışmaları yapan, bu imkanları, bu fırsatları hazırlayan, insanlara hayırlı, güzel, doğru şeylerin öğretilmesi yolunda, çünkü insanların faydalısı insanlara faydalı olandır, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çalışmalara zerre miktarı katkı sağlayan kardeşlerimize de, büyüklerimize, herkese buradan şükranlarımı arz ediyorum.
Evet, hayatta insanların kendilerine bekledikleri çok sürpriz doğrusu. Ben öğrenciyken, üniversitede öğrenciyken yıllar önce Ay Vakti'ni yakından takip ederdim. Çok da severek okurdum. Güzel bir edebiyat dergisiydi. Çok muhtedil bir çizgisi vardı. Esnami Hocam da Yuvamız dergisinde olsun, diğer dergilerde olsun şiirleriyle büyüdük. Aradan yıllar geçti. Bizim Bahçe Dergisi vesilesiyle kendisiyle tanıştık. Dergimizde şiirler yazdı. Beraber radyo programı yaptık. Daha sonra Türkiye'yi gezdik. Hala da devam ediyoruz. Çocuklara yaptığımız programlarımız var. Ve siz de hocam, elhamdülillah, sizi hayatınızda böyle edebiyat fakültesinde okumadınız. Ama edebiyatçısınız. Şeref Akboy, evet. Biz edebiyatçı olarak biliyoruz.
Evet.
Bir kişi ya da herhangi bir şey var mı?
Vardır. Etrafımızdaki genç kuşaklara, okuyan insanlara, bilhassa Ay Vakti muhitinde bulunup da oradan nasiplenen genç kardeşlerimize, bir çay içme için bile uğrayan kim olursa herkese bir şeyler söylüyoruz bu noktada. Diyoruz ki mesleğiniz, meşrebiniz, hayatınız hangi istikamette giderse gitsin ama nitelikli bir edebiyat dergisini devamlı okuyun. Bizim yaptığımız o aslında. Biz bir atölye çalışması yapıyoruz.
Peki bu çalışmanızdan, özür dilerim, ne umuyorsunuz? Yani edebiyat zevk midir? Aslında bir tür haz mıdır? Yoksa entelektüel bir haz mı verir insanlara? Yoksa faydalı ve gerekli midir?
Ona cevap vereyim. Bu soruyu tamamladıktan sonra. Peki. Bizi edebiyata götüren nedir? Şudur. Evet, ben de ilahiyat mezunuyum. İmam Hatip'te öğretmenlik yaptım. Edebiyat neyi sağlıyor? Bize hangi kapıları aralıyor? Buna iyi bakmak lazım. Bizim coğrafyamızdan örnek vereyim. Necip Fazıl edebiyat okumamış. Sezai Karakoç okumamış. Mehmet Akif okumamış. Biri baytar, biri maliyeci. Hesap uzmanı, hesapların içerisinden çıkmış. Ama onlar da edebiyatçı olarak biliniyor. Tabii evet. Öbür yetenekleri dışında o edebiyat muhitinin isimleri olarak biliniyor. Biri felsefe okumuş. Şimdi demek ki birincisi edebiyatın kendi içindeki alanlardan birisine dair kabiliyetinizin, yeteneğinizin olması lazım. Yazan için söylüyorum. Ama edebiyat, zaman zaman söylüyorum ben, İlahiyat mesleğimiz edebiyat sevdamız.
Ne güzel.
İyi bir tefsirci, iyi bir fıkıhçı, iyi bir hadisçi, iyi bir Arapçadan Türkçe'ye, Türkçeden Arapça'ya farklı dillerden tercüme yapacak olan bir mütercim, iyi bir tarihçi, coğrafya hocası, kim olursa olsun, meramını anlatabilmesi için bir dilin üst düzey bilgisine ihtiyacı var. Hafızanın yenilenmesi lazım. İyi şeyler okumanız lazım. Kelime dağarcığınızın zengin olması lazım. Falanca iyi konuşuyor ama 300 kelimeyle konuşuyor. Sınırlı. Meramını ifade ediyor. Ama bu bir nitelikli konuşma değil. Ehli ilim, akademik çalışmalar yapacak olanlar, farklı alanlarda çalışmalar yapacak olanlar ne yapması lazım? Bu havzaya girmesi lazım. Kapısına bir derginin bana göre gitmesi lazım. Bugünkü yazılan şiirin, hikayenin, denemenin, o içine serdedilmiş olan düşünceler, serdedilmiş olan kelimelerle hemhal olması lazım. Ne için? Kendi alanında güzel şeyler ifade edebilmesi için. Şimdi edebiyat burada ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Mesela ben tercüme kitapları okuduğum zaman çoğu zaman tökezliyorum. Çünkü tercüme yapan arkadaş tercüme ettiği dili öğrenmek için 4 yıl gayret etmiş. Tercüme ettiği dili öğrenmek için. Mesela 10 yıl Arapça okumuş diyelim. Ama Türkçeyi bilmiyor. Şimdi onu avam lisanıyla biliyor. Onun altyapısını bilmiyor. Ona dair eserleri okumamış. Hafife almış. Yani hikayeymiş, Necip Fazıl'mış, denemeymiş. O kültür havzasına girmemiş. Girmeyince bu defa tercüme etmiş, doğru. Ama o ruhu buraya taşıyamamış. Bunu sıradan metinleri bırakın, daha üst düzey metinlerde de yakalamak mümkün. Bunu aşmanın yollarından birisi edebiyattır. Edebiyat gaye değildir, araçtır. Bizim hem kabiliyet alanımıza hem de hayat okumuş olduğumuz, çalışma yaptığımız alan neyse ona orada bizi ileriye götüren, o meramımızı anlatan vasıtadır edebiyat. Öyle bakmak lazım. O pencereden baktığımız zaman da ihtiyacımız var demektir. İkinci sorunuza geleyim.
Evet.
Bir şey sormuştunuz, unuttum onu.
Edebiyatla meşguliyet insana sadece entelektüel bir haz mı verir yoksa faydalı ve gerekli midir demiştim ama aslında verdiğim cevap
bunun o da içinde cevabı ama oldu. Yine de söyleyeyim. Yani biz Müslümanız. Niçin okuyoruz? Niçin yaşıyoruz? Yürüdüğümüz yolda niçin yürüyoruz? Bunun her birisinin hesabını vereceğiz. Zaman bize emanettir. Mekan bize emanettir. Bütün uzuvlarımız bize emanettir. Biz bir emaneti taşıyoruz üzerimizde. Bu şuurda olduğumuz zaman edebiyatı sırf haz almak için değil, az önceki ifade ettiğim güzel şeyleri daha güzel, daha özgün ifade edebilmek için ne yapacağız? Edebiyat yapmayacağız. Yani bu argoda, avam dilinde edebiyat parçalamak, edebiyat yapmak, güzel kelimelerle konuşmak o anlamda kullanılıyor ama kazın ayağı öyle değil. Kendi kabiliyet alanımızı daha iyi ifade edebilmek için bunu yapacağız. Üstad Necip Fazıl öyle diyor. Anladım işi sanat, Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi meğer çelik çomakmış diyor. Edebiyatın penceresi, en son penceresi burasıdır. Oradan bakmak lazım.
Evet. Peki sizi etkileyen hani bir kişi yahut bir hadise var mı acaba demiştik?
Bizi etkileyen tabii ki vardır. Yani bizim Muhatip Lisesi'nde okurken ben Sezai Karakoç'un eserleriyle tanıştım.
Evet.
Köyden gelmişiz. Bırakın Sezai Karakoç'u, bırakın böyle mektupları bir yere koyuyorlardı. Orada Nuri Pakdil'in Edebiyat Dergisi'ni gördüm. Sezai Karakoç'un Yunus Emre'sini gördüm. Ve Üstad Necip Fazıl'ın şiirleriyle tanıştım. Ama hiçbirisini anlamadık biz. Sadece sevdik bunları. Yani muhabbet duyduk. Bu platonik bir aşk bizimki. Sonradan anladım ben bunları. benim hayatımda bazı şeyler hep geç tecelli etti. İşte kimi zaman söylüyorum, şu Sezai Karakoç'un köşe şiiri var şimdi, hep okuyorlar. İşte bazı, bu Doğu'nun yedinci oğlu çok okunuyor. Hı hı. Diyorum ki ben bunu 30 yıl boyunca muhtelif yerlerde dinledim, okudum. Ama uzun yıllar bunu hiç anlamadım. Ne dediğini de bilmiyorum. Sonradan anladım. Şimdi elhamdülillah 18 yaşındaki genç kuşak bile okuyor ve anlıyor. Biz de geç tecelli etmiş. Demek ki bazı şeyler bizi etkileyen bu havzadaki yazılanlardır. Ya insan öyle bir şey. Yani şeye çok dikkat etmek lazım. Hangi kulvara gireceğinize.
Doğru.
Çocukları öyle diyorlar ya, işte serbest bırakacaksınız. Bu Krishnamurti diye birisi var. İç özgürlük diye tahlilleri var. Bir takım bir tespitleri var. İnsanın esaret altında olmamasını, ruhunda, kalbinde, iç dünyasında hiçbir şeyin olmamasını öneriyor. Özgür olacaksınız. 0 kilometre dağlara çıkacaksınız. Yani bu Tanrı inancını da devre dışı bırakarak bunu söylüyor. Bu eğitimin de böyle bir talebi var. Bu sekülerleşme, bu dışımızdaki inançsız eğitimin eskiden beri hep diyorlar ki şey olmasın, Tanrı inancını çocuğa vermeyelim. Ya büluğ çağına erdikten sonra kendi kendine olmuyor işte. Bir kulvara girdikten sonra çocuk ona göre şekil alıyor. Yani yaş ağaç, bir cemaate, bir cemiyete, bir yere. Ona dikkat etmek lazım. Biz de edebi muhit olarak işte Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Mehmet Akif bu çizgiyle tanıştık. Elhamdülillah. İyi ki tanışmışız.
Yahya Kemal'i de sever misiniz?
Ya onlar da bunun içinde. Tabii ki yani bu bizim coğrafyanın isimlerinin, aha, hepsi. Sevmek ne demek? Sadece dilimiz alışmış böyle bir
üçlü.
Mehmet Akif, Necip evet. Fazıl, Sezai Karakoç ifade ediyoruz ama bunların bir de yan şeyleri var tabii. Yani Ahmet Haşim var, Yahya Kemal var. Birçok isim var tabii.
Peki gönlünüzde yatan aslan hangisidir? Biraz özel bir soru oldu ama.
Bunlardan mı?
Evet.
Yani bizim Ay Vakti'nin çizgisi Sezai Karakoç'a biraz daha yakın duruyor. Biraz daha demeyelim de tam. Onun bakış açısı, onun serdettiği şey bizi de aynı zamanda besleyen kaynaktır.
Evet.
Ama Necip Fazıl rahmetli üstad, işte öbürleri de o çizginin müdavimleridir. Bugün için söylüyorum ben. Yani günümüz için söylüyorum. Hasılı çizgimiz Büyük Doğu, diriliş, edebiyat, yedi iklim, bu çizgidir. Biz de bu mahfilde kültüre, sanata hizmet ediyoruz. Bir köşe taşı olmaya çalışıyoruz.
Evet, değerli dinleyicilerimiz, edebiyatçı, şair, yazar Şeref Akbaba ile birlikteliğimiz, sohbetimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Hocam, birinci bölümde zat halinizden konuştuk. Edebiyat serüveninizden, sizi etkileyen insanlardan. Bilhassa Sezai Karakoç'a dikkat çektiniz. Sezai Karakoç'un günümüz Müslüman gençliğine bıraktığı diriliş idealine, bu ideale sırtlandığınızı söylediniz, ifade ettiniz. Bir de bir dergimiz var, Ay Vakti dergisi. Bu dergi kaç yıldır devam ediyor?
Ay Vakti 2000 yılında yayın hayatına başladı.
Yani 15 sene olmuş.
Bugün 15. yıl.
Evet.
Eskader tarafından 2014 yılı yılın dergisi seçildi. Bu tür tabii ödüller, seçilmeler bizim işimizi daha da zorlaştırıyor. 14 yıldır kendi çapında, kendi imkanlarıyla yayına devam ediyor. Az önce de söyledim, bu tür dergiler atölye dergileridir. Atölye dergilerinin ödevi, görevi de kendi merkezinde bulunan, muhitinde bulunan, uzağında bulunan, kendisiyle iletişim halinde olan, okuyan, yazan insanların gelişmesi, kendilerini geliştirmeleri, birbirinden beslenmeleri, bir böyle bir iklimde yetişmeleri için imkan hazırlar. Yani evet, bunlar atölye dergilerdir. Öyle bakmak lazım. Önceki dergilerde üstadlar vardı. Yani şimdi Sebülür Reşat Mehmet Akif, Büyük Doğu, Necip Fazıl, Diriliş, Sezai Karakoç, Mavera, az önce zikretmekten belki sehven zikretmedik. Bir dönemin iki önemli dergisidir. Mavera ve Aylık Dergi.
Evet.
Aylık Dergi Yaşar Kaplan çıkarmıştı. Hı. Şimdi o dergiler, onlar yine kolektif çalışmadır Mavera. Bugün de dergiler var. Yani bu dönem dönemdir. Bugün onların fonksiyonunu birçok dergi yerine getiriyor. Bir üstad değil. Bunlar da atölye çalışmaları yapıyorlar. Buralarda kabiliyetler yazılar yazıyor. Kendilerini geliştiriyor, yetiştiriyorlar. Dergilerin yapabileceği şeyler sınırlıdır burada.
Bir şey sormak istiyorum tam da burada. Tekrar ay vaktine devam edelim ondan
evet,
sonra.
Eyvallah.
Bir ara soru olsun. Geçenlerde Asım Gültekin abilerin organize ettiği, kendisine buradan selam edelim, hayırla yad edelim. Türkiye'de dergiciliğe en büyük hizmeti olan insanlardan bir tanesi diye olduğunu düşünüyorum. Dergi, düzenledikleri dergi fuarına biz de katıldık. Bizim bir çocuk dergimiz var malumunuz, Bizim Bahçe dergisi olarak. Orada bir sürü, hatta isim olarak 200 şey, sayı olarak 200'den falan de bahsediyorlar. Dergiler katıldı. Şimdi eskilerde ki şairler, yazarlar, dergi isimleri çok az olduğu halde günümüz insanında devamlı bir yakınlığı vardır. Denir ki kimse okumuyor, kimse yazmıyor, şairi yok. Ama baktığınız zaman her yer şiir, her yer dergi. Aslında daha bereketli birçok şey. İnsanlar neden böyle hissediyorlar sizce? Bir Necip Fazıl çıkamadığı için mi?
Şey farklı, süreçler farklı. Bunların siyasi sebepleri var, sosyal sebepleri var. Bunların hepsini ortak değerlendirmek lazım. Sadece soyut bir dergicilik olarak, soyut bir Necip Fazıl, bir Sezai Karakoç, bir Mavera olarak, bugünkü dergiler olarak bakmamak lazım. Yani dergi çıkarmak ayrı bir şey, dergiler çıkarmak ayrı bir şey. Ama Avrupa'da olsun, çünkü bu işin köklerinde Avrupa var. Dergicilik, gazetecilik.
1600'lü yıllara kadar gidiyor.
Oradan geliyor. Hı hı. Oradan geleneği, geçmişinde bir batı kültürü var bunun.
Evet.
Dergiden önce de şey vardı, tebliğ vardı, kitapla veya sözlü edebiyat vardı. Onun da çok güçlü eserleri var. Bugün hala toplumlar onlardan besleniyorlar. O sözlü gelenekten besleniyorlar. Hatta benim şahsi kanaatim, o bitiyor, onu bitirmemek lazım. Yani onun artık son temsilcileri var. Son temsilcileri var. Onlar ders halkalarında devam ederken onu öğrencisine eğitim yoluyla naklediyordu. O bitiyor. Şimdi onu da bitirdiğiniz zaman, bu teknolojinin bir şeyi bitirmesi gibi bir şey yani.
Evet.
Araba geldi. Şehirlerde şimdi at arabalarını artık görmüyorsunuz.
Silah icat
onlar
oldu.
Gitti.
Mertlik bozuldu diye.
Onlar gitti. Evet. Değil mi? Şimdi bu yazılı kültür, bilhassa radyolar, televizyonlar, sanal alem ağır basınca o tür şeyler biraz daha yok oldu.
Doğru.
Şimdi bugün dergiler fuarında tabii ki orada büyük hizmetler yapılıyor. Genç insanlar, bilhassa öğrencilerin çıkardığı dergiler var. Bunlara öğrenci faaliyeti olarak bakmak lazım. Güzel şeyler bunlar. Bunlar yazılacaktır, bunlar olacaktır ama bunları değerlendirirken o değerlendirme formunu iyi koymak lazım. Şimdi 3-5 insanın bir araya gelmesi, bir dergi çıkarması, orada faaliyet yapması güzel bir şey.
Evet.
Ama bunu dirilişle mukayese etmek doğru bir şey değil. Ayrı şeylerdir bunlar. Bu faaliyetler bugün yok, dün de vardı. Bu yazanlar, çizenler bugün yok, dün de vardı. Geçen yıllarda Star Gazetesi Üstad Necip Fazıl'ın Büyük Doğularını verdi. Bütün insanlar aldılar onu. Şimdi Büyük Doğularda Necip Fazıl'ın seçerek yayınladığı şiirler vardı orada. İşte falan dergi, filan dergiden sizi de yazan insanlar, çizen insanlar şöyle olmuyor, böyle olmuyor diyoruz. Büyük Doğu'da yazan insanların hepsi şair mi olmuş? Ya o kadar isim var.
Doğru.
Oradan da 2-3 tane isim çıkmıştır. Değil mi? O derginin edebiyat, kültür, sanat faaliyeti ayrı bir şey. O faaliyet içerisinden birisinin, kabiliyetli birisinin yararak bir şeyleri öne çıkması, sanat alanında iyi şeyler yapması, adım atması ayrı bir şeydir.
Bir de hocam,
yani magazinle, dergicilikle o kabiliyet öncüsünü birbirine karıştırmamak lazım.
Evet. Bir de hocam ben de şöyle düşünüyorum. Hani az olan şeyler kıymetli olur ya. O dönemdeki azlık da etkili olabilir. Bir de şöyle gibi geliyor bana. Necip Fazıllar, Sezai Beyler, İslam edebiyatının, Müslüman aydınının varoluş savaşını vermişler sanki o dönemlerde. Yani dolayısıyla onların ayrı bir kıymeti var. Yani rahat bir zamanda az önce dediğimiz gibi entelektüel bir faaliyet yapmanın ötesinde başka bir şey yapmışlar. Mücadele etmişler. Bugün birçok siyasinin hocaları, üstadlarılar aynı zamanda. Böyle bir kudretli yönleri var diye düşünüyorum.
Yani dergilerin her dönemde farklı pozisyonları olmuştur. Bunları tabii değerlendirirken ben de ifade ettim. O günkü sosyal şartları, o günkü siyasi oluşumu, o günkü dünyayı, o günkü üstlenmiş oldukları misyonu iyi değerlendirmek lazım. Yani Büyük Doğu çıktığı zaman bu camianın dergisi, gazetesi, radyosu, televizyonu mu vardı?
Evet.
İnsanlar oraya bakıyorlardı. Yani sizden birisi bir şey söylüyor. Dolayısıyla zaten o Necip Fazıl edebiyat ürünleriyle öne çıkmıştır ama aynı zamanda bir dava adamıdır. Yani
evet.
Büyük Doğu'sundaki attığı manşette hangi Büyük Doğu? Bugün biz dergilerimizde Orta Doğu'daki zulümden kapakta bahsettiğimiz zaman birileri çıkıyor. Ya siz edebiyat mı yapıyorsunuz? Yoksa edebiyatı soyutluyorlar bir şeyden.
Evet. Çiçekle, böcekle
tabii
meşgul olması gerekiyor.
Hayattan soyutluyorlar. İnsandan soyutluyorlar. Bu da zihni bir felakettir.
Çok böyle önemli bir şey yok. Söylüyorsunuz. Evet.
Böyle bir şey yok. Evet. Yani ben şeye gittim. Elazığ'da bir programa katıldım panelist olarak. Yani yanımdaki arkadaş her şey bitmiş, elinde mikrofon orada. Dedi ki dergilerin dedi bir davası yok. Bugünkü dergilerin. Şimdi söz bitti. Mikrofon verilmiyor. Bir şey söyleyemedim. Geldi yanıma, ya dedim sen benim davam kavgam olmadığını nereden biliyorsun? Beni tanıyor musun?
Evet.
Yani biz burada ifrattan ve tefritten kaçmamız lazım. Bir şey ifade edelim burada istersen. Edebiyatın biraz dışına çıkarak. Bizim kimliğimizi belirleyen şiirimiz, sanatımız, ürettiğimiz şeyler değil, Müslümanlığımızdır. Müslüman bir perspektifle insan ilişkilerine, insan değerlerine bakmak lazım. Yoksa ürettiğimiz şeylerden ötürü orada kibir sahibi olursak yaptığımızın da bir anlamı yok. Mesela hüküm vermekten kaçınmak lazım bu konularda. Niye söylüyorum bunu? Siz davası yok diyorsunuz. Ya zanda bulunuyorsun. Nereden biliyorsun davası olmadığını? Tanıyor musun? Değil mi? Mesela ay vakti. Şimdi ay vakti hakkında 15 yılı hakkında konuşacak olan bir ismin eline bir dergi almış. O dergiden hareketle ağzına gelen şeyi söylüyor adam. Diyoruz ki bunu senin söylemeye hakkın yok. Bir dergiyi eleştirebilirsin ama ay vaktini eleştiremezsin. Zanda bulunmuş olursun. Ya Müslümansınız, etmeyin. Böyle bırakın Müslümanlığı, araştırmacılığın bile usulüne, yöntemine terstir bu iş. Bunun da kendine göre bir kriterleri var. Eskiden şey yapardı, kavga olurdu mahallelerde. Kavganın da bir kültürü vardı. Yumrukla kavga edene yumrukla. Yani başka türlü yeltenenlere onunla, yani kavgaya girmek bile karşılıklı bir zihni diyalogla olurdu. Sen yumruk çekiyorsun, ben silah atayım diye bir şey yok. Onun da bir adabı vardı.
Racon diyorlar ya.
Racon, o onların diliyle. Ama burada da Müslümanca bakmak lazım. Muhammed'i olmak lazım bana göre bu konularda.
Evet.
İnsanı terbiye eden sonuçta kabiliyet alanları değil, inançlarıdır. Onu da hiçbir zaman geçmemek lazım.
Evet.
Ölçülü olmak lazım bu konularda.
Peki ay vaktinden biraz bahsedelim hocam. Ay vaktinin davası muhakkak ki var. Artık o kesinleşti. Nedir davası?
Yani
ay
vaktinde... kesin derken
zaten kesindi de.
Müslümanız biz yani. Evet. Değil mi?
Ya, özel bir misyon anlamda söylüyorum. Mesela
ya, misyon yani onu söyledim ben. Biz bir atölye dergisiyiz. Böyle çok hani kelimelerimize dikkat edeceğiz. Biz kendimizi yetiştirmek, bizimle beraber olan genç kuşaklarla beraber her birimizin daha nitelikli okumalar yapması, nitelikli insan olması, toplumun önüne çıkarak durum kalabalıklar diyebilecek bir ruha sahip olması için biz orada hem kendimiz hem de o bizim etrafımızdakilerle beraber bir eğitim faaliyeti yapıyoruz orada.
Evet.
Bir atölye çalışması yapıyoruz.
Bir tür mektep gibi yani.
Tabii ki öyledir zaten yani.
Evet.
15 yılı dolduran bir dergiden birçok isim, birçok insan yarınlarda öne çıkacaktır. Bir şeyler yapacaktır. Biz de Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, o öyle diyor. Serseri kuşların ağzından düşen tanelerden dağ başlarında başaklar boy verir diyor. Bizim yaptığımız da aynen öyledir.
Evet.
Bizim görevimiz okuyacak, kendini geliştirecek, kendini yetiştirecek insanlara hizmet etmektir. Kavminin efendisi kavmine hizmet edendir buyuruyor Peygamberimiz. Bunu sadece böyle işte insani ilişkilerdeki hizmetlere yorumluyorlar. Niyetimiz odur. İstikametimiz de odur.
Evet.
Allah niyetimizi de istikametimizi de bozmasın.
Zaten dergiler hariçte bir tür kimlik, dahilde de nitelikli bir kadro, bir ekip yetiştirirler. En temel varlık sebepleri de zaten bu da yeterlidirdi. Ay vakti de bu misyonu icra ediyor. Müslüman arenada nitelikli okuyan, yazan, kendini güzel ifade eden Düşünce ve Kültür ve Edebiyat dergisi.
Eyvallah.
Ay vakti. Peki bu dergiye ulaşmak için ne yapmak gerekir? Abone olmak için nasıl çalışıyorsunuz?
Bu dergiye ulaşmak için ne yapmak lazım? Önce aşık olmak lazım.
Tam edebiyatçısıdır.
Neye aşık olacaksınız? Okumaya, kendinizi geliştirmeye, kendinizi yetiştirmeye. Ben bir röportajda söylemiştim. Güzel bir, özgün bir sözdür. Giren bilmez, bilen girmez. Bu bir babı ilahidir. Giyen bilmez, bilen giymez. Bu bir Konya külahıdır.
Maşallah.
Şimdi giren bilmez.
Evet.
İçine bilen zaten girmez. Girdi mi bakacak ki burada okumalar var, tahliller var, düşünmek var, dünyayı düşünmek var, Orta Doğu'yu düşünmek var. Yani biz sadece böyle sıradan yazmak, çizmek, lanetlemek için değil. Beni rahatsız eden şeyler, daha farklı şeyler. Bu şeye umut olamadığımız için, bir hal çaresi üretemediğimiz için, bir ışık olamadığımız, bir işaret taşı olamadığımız için biz üzülüyoruz.
Evet.
Şimdi bu şiir çerçevesinde tabii ki ay vaktine, dediğim gibi, bu okumaya sevdalı olan, aşık olan, kabiliyeti olan, yeteneği olan insanlar ne yapacaklar? Ulaşacaklar.
Bir şekilde.
Ona ulaşırlar onlar. Onlar bizi bulur.
Peki.
İnternetten bulur, ay vakti yazarlar. İnternet sitesi var. Veya bugün artık şu adres, şu telefon diye söylemeyelim. Niye? Çünkü internet ortamında hemen hemen %99'u toplumu kullanıyor.
Evet.
İsmi gibi içi de inşallah güzel olan, yazmaya, okumaya meyilli olan isimler bize ulaşacaklar diye düşünüyorum.
Ben yine de dinleyicilerimiz için şöyle söyleyeyim. Ay vakti bir edebiyat, kültür, düşünce dergisi, kıymetli dinleyenler. Haziran 2015'te 156. sayısını çıkardı. Alemin Ölümü ve Yunus Kaya, Eskişehir'de Bir Fikir Dükkanı ve Atasoy Müftüoğlu, Kara Toprak Şiiri ve Aşık Veysel, Ano Yemen'dir, Gülü Çemen'dir ve Orta Doğu gibi geniş bir perspektifi var. Ben şu kapak başlıklarından bile hakikaten İslami entelektüellerin önemli isimlerinden birini, bir halk şairini, Müslümanların kanayan yarası Orta Doğu'yu, birçok şeyi görüyoruz. Ay vakti 40 lira yıllık abonelik bedeli.
Önceden bir aylık çıkıyordu, şimdi 2 ayda bir
çıkıyor. 2 ayda bir çıkıyor. Ve www.ayvakti.net yazılırsa ay vakti hakkında zannediyorum bilgiler, yeterli bilgiler alınır. Orada iletişim adresleri de vardır. Peki hocam, 3 dakikamız da kaldı. Aslında sizin bir yazarlık yönünüz, biz maalesef geçtik. Bir program daha yapmamız lazım ama kendi kitaplarınızdan bahsederseniz, bir de bize şöyle bir şiir okursanız öyle veda edelim.
İkinci sohbette ay vaktini konuşmayalım. Ay vakti kuşatıyor bizi.
Doğru.
Fırsat vermiyor. Evet. İmkan bulamıyoruz. İkinci de öyle yapalım.
İnşallah.
Kitapları konuşalım. Tamam. Şiiri konuşalım. Ben de ay vaktinde deneme yazıyorum. Şiir yazıyorum. İşte Kar Mumu deneme kitabımız. Ay olan insanlar şiir kitabımız. Bir de ay vaktinde söyleşiler var. Uluslararası iletişim diye yine mesleki alanda bir kitabımız var. Kolektif bir çalışma. İlgilileri için söylüyorum. Beyanul Hak'ı yayına hazırlıyorum. Bu Sebil-ül Reşat'tan sonra İslami Camia'nın 1908'lerde çıkardığı en güçlü dergilerden birisidir. Cemiyeti İlmiye-i İslamiye'nin dergisidir. Onu yayına hazırlıyorum. Çünkü benim iletişimde doktora yaptım. Beyanul Hak üzerine yaptım doktorayı. Birisi Sebil-ül Reşat, Sırat-ı Müstakim. Onlar yenilikçi, bugünkü tabirle söylüyorum. Beyanul Hak, Mustafa Sabri Efendi, Elmalı Hamdi Yazır, o tür bilinen isimlerin de yazılar yazdığı gelenekçi bir dergidir. Hı hı. Onu yayına hazırlıyorum inşallah. O da doktora tezim benim. Okumaya ve yazmaya devam. Bizde şey yok.
Durmak yok diyorsunuz.
Atalet yok.
Elhamdülillah.
Yeniden başlıyoruz 15 yıl sonra. Genç kuşaklara, yeni isimlere her zaman kapımız açık.
Maşallah hocam, heyecanınız daim olsun. İnşallah. İsterseniz bir şiirinizle veda edelim.
Eyvallah.
Evet değerli dinleyiciler, bugün programımızda, sohbetimizde kıymetli şair, yazar ve Ay Vakti Dergisi'nin yayın yönetmeni Şeref Akbaba'yı ağırladık. Kendisiyle sohbet ettik. Söz de aldık. İnşallah bir program daha yapacağız kendisiyle.
Böyle Bestami Hocam'la program yaptığınız için, o hep heceyle yazar.
Evet.
Benim Osmaniye'den tanıdığım iki insan var. İki güzel insan. Birisi Tayyip Atmaca, birisi de Bestami Yazgan. İkisi de böyle.
Bestami Hocam çok heyecanlı bir insan.
Yüreği, kişiliği, yazdıkları, ikisinin de Karacaoğlan olan, Yunus Emre olan güzel şeylerdir. İkisini de buradan saygıyla selamlıyorum. Ben de son şiiri okuyayım. Ama benim şiir kitabı yok, işin garip tarafı. Başa doğru gidelim. Son şiiri okumayayım. Onda değişiklikler yaptık.
Şeyde, bu elinizdeki sizin sonra şiir kitabınız değil mi?
Eski ama.
Eski.
O kendi imkanlarımızla bastığımız kitap. Her şairin böyle bir kitabı vardır.
İlk göz ağrısı diyorlar.
İlk göz ağrısı diyorlar. Onun için şiirde bir de işçilik vardır. Hani şiirleri falan hep değiştiriyoruz ya. Bu şeye o henüz girmedi. O vesileyle çok da ne okuyacağımı bilmiyorum ama ilk şiiri okuyalım ya.
Peki, buyurun hocam. Kaç yılında yazdığınız şiirler?
Ne varsa 2001'de falan yayınlandı herhalde. Zannedersem. Doğrudur, 2001.
Gençlik
şiiri. Ama yok diye. Zaten yok. Zaten hepsi o.
Öyle mi?
Ya bizim kısmetimiz neyse. Biraz da nasibe inanmak lazım. Çok yazmak, üretmek her şairin işi değil tabii ki. Bizde az. Ama kendimize göre kendi şiirimizi yazdık. İlk şiiri okuyalım. Basit bu.
Buyurun.
Seni azledemem yüreğim, ıslatamam gözyaşlarını sevecen, nemin kalır bilirim ayrılığından, adına işlenmiş günahlar benimdir, soğuk mevsimin kül olmuş yanaklarına batan dikenler, benimdir sesinde kaybolan hüzün, seni azledemem yüreğim. Gözlerine elim değmez sevgilinin. Dilim lal okudur suskun ve mahpus. Uzakta doğmuşum ben sevdalardan. İbrahim Katarı'dır çektiğim. Seni azletemem yüreğim. Yokluğuna sürdüm atlarımı hep. Taşındım güzelliğine. Mühürsüz vakit yok, akşam olacak. Gömleği al kanlı Yusuf'um işte. Seni azledemem yüreğim. Tutsak ol içimde.